Ayrım 11, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 119, 22. bölüm. Pazartesi akşam 21.30, St. Petersburg. Kırmızı yanaklı Yuri Marev, efendim de telsiz odası Vladivostok'taki Pasifik Donanması karargahından şifreli haberler aldığını bildiriyor. Haberler Hawk uydusuyla izlememi istediğiniz uçaktan geliyor. General Orlov bilgisayarların arkasında gezinmeyi bırakıp bilgisayar tezgahının sol ucunda oturan genç adamın yanına gitti. "Emin misin?" diye sordu. "Bundan hiç kuşkum yok. Haberler Gulfstream uçağından geliyor." Orlov bilgisayar ekranındaki saate bir göz attı. Uçağın yere inmesine daha yarım saat vardı. Orlov bölgeyi çok iyi tanıyordu. Yılın bu mevsiminde rüzgar ters yönden eserdi ve uçağın yere inmesinin gecikmesi kaçınılmazdı. Orlov "Zilaş'a söyle geliyorum" diyerek telaşla kapıya yürüdü. O günün şifresini kapının girişindeki sisteme yazdı. Kapı açılınca Orlov küçücük sigara dumanıyla dolu telsiz odasına girdi. Bu oda Glinka'nın güvenlik merkezinin yanındaydı. Arkady Zilaş ve iki yardımcısı tavana kadar telsiz aygıtlarıyla dolu küçük odadaydı. Kapının tam arkasında asistanlardan biri çalıştığı için Orlov içeri girerken kapıyı tam açamamıştı. Adamların üçü de kulaklıklarını takmışlardı. General Zilaş'ın kulaklığını tıklatıncaya kadar adam onu görmedi. Telsiz şefi birden telaşlanarak kulaklığını çıkardı, elindeki sigarayı tabloya bıraktı. Zilaş alçak kısık sesiyle "Bağışlayın efendim" dedi. Sonra birden ayakta olması gerektiğini fark ederek ayağa kalkmaya yeltendi. Orlov eliyle oturmasını işaret etti. Zilaş her zaman istemeden askeri hiyerarşi sınırlarını zorlardı. Ama o bir telsiz dehasıydı. Ve daha da önemlisi Orlov'un kozmonotluk günlerinden kalma güvenilir bir adamıydı. General ekibinde Zilaş gibi daha çok adamının olmasını isterdi.
Orlov "Önemi yok" dedi. "Teşekkür ederim efendim." "Gulfstream ne dedi?"
Zilaş dijital tape kayıt aygıtını çalıştırdı. "Konuşmayı biraz temizledim. Hava o bölgede çok kötü. Çatırtılardan söylenenleri anlamak güç." Tape'deki ses çok hafifti ama dedikleri anlaşılıyordu.
"Vladivostok, ön motorumuz bozuldu. Arızanın ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca bazı elektrik sistemleri de çalışmıyor. Yere inmemiz yarım saat gecikecek. Daha ileri gidemeyiz. Talimat bekliyoruz."
Zilaş iri gözlerini daha da açarak sordu. "Yanıt verecek miyiz efendim?" Orlov bir saniye kadar düşündü. "Henüz değil. Bana Pasifik Donanması karargahından Or Amiral Pasenko'yu bul." Zilaş bilgisayardaki saate göz attı. "Orada saat sabahın 4'ü efendim."
"Biliyorum. Sen dediğimi yap."
"Emredersiniz efendim." Zilaş adamın adını bilgisayarın klavyesine yazdı. Şifreyi kullandı, sonra karargahı telsiz çekti. Or Amiral telsizin başına gelince Zilaş kulaklığı Orlov'a uzattı.
"Pasenko Serj Orlov mu?" dedi. "Kozmonot, savaşçı ve pilot. Konuşmak için yataktan kalkmayı göze alabileceğim birkaç kişiden biri."
"Saat için özür dilerim İlya, sen nasılsın?"
"Ben iyiyim. Sen şu son 2 yıldan beri nerelerde gizleniyorsun? Odessa'daki üst düzey elemanlar toplantısından beri seni görmedim."
"Ben iyiyim."
"Elbette, siz kozmonotlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Ya Maşa, senin şu yıllar yılı acı çeken karın nasıl?"
"O da iyi. Belki daha sonra buluşuruz. Senden bir ricam olacak İlya."
"Sen emret. Kızımın imza defterini imzalaması için Brejnev'i bekletmeyi başaran kişi benim yaşam boyu dostum olarak kalacaktır."
"Teşekkürler." Orlov o günü düşünürken Sovyet liderinin nasıl sinirlendiğini anımsadı. "Ama çocuklar ülkenin geleceğidir ve düş kurmaya bayılırlar." Orlov hiç bocalamadan lideri bekletmişti. "İlya, Vladivostok'a inmeye çalışan arızalı bir uçak var."
"Gulfstream mi? Onu bilgisayarda görebiliyorum."
"Evet öyle. Uçağın kargosunu Moskova'ya götürmek istiyorum. Bana bir uçak verebilir misin?"
"Sana düşünmeden söz vermişim. Elimdeki her uçak batıya malzeme taşımakla görevli."
Orlov birden şaşırdı. Batıda ne olabilirdi ki?
Pasenko sözlerini sürdürdü. "Senin kargonu kendi uçaklarımla taşımak isterim ama durum uygun olursa, ancak durumun ne zaman uygun olacağını da bilmiyorum. Telaşımız biraz da Bering denizinde birkaç gün süreyle çok kötü hava beklememizden kaynaklanıyor. Bu gece yerde olan her taşıt en aşağı 96 saat yerinde kalacak." O halde Moskova'dan bir uçak göndermeye bile zaman olmayacak. Belki bu kadar acil olan iş nedir? Ben de bilmiyorum. Kremlin'in işi. Pasenko anlıyorum dedi. Malları burada bekletmektense trenle taşıtmanı öneririm. Serj, sana bir tren ayarlarım. Yükünü Vladivostok'tan kuzeye taşıtırsın ve hava düzelince oraya gidersin.
Orlov, Sibirya transit tren yolu dedi. Bana kaç vagon verebilirsin?
Küçük jet uçağındakileri taşımaya yetecek kadar. Sana veremeyeceğim tek şey personel. Eleman verebilmem için Amiral Varçuk'un onaylaması gerekiyor. O da şu sıra Kremlin'de yeni başkanla beraber. Ulusal güvenlik söz konusu değilse amiral rahatsız edilmeye kızar.
Bunun önemi yok. Sen bana treni verebilirsen ben onu çalıştıracak mürettebatı bulurum. Bana en kısa zamanda bilgi verebilir misin?
Pasenko sen olduğun yerde kal dedi. Yarım saat içinde sana telsizle bilgi veririm.
Orlov telsizi kapadıktan sonra kulaklığı zil aşağı verdi. Sakalin adasındaki askeri üssü ara dedi. Telsiz operatörüne Spetsnaz bölümünden biriyle konuşmak istediğimi söyle. Ben hatta bekliyorum.
Emredersiniz efendim. Kiminle görüşeceksiniz general?
Asteğmen Nikita Orlov'la. Yani oğlumla.
23. Bölüm. Pazartesi öğleden sonra 13.45. Washington D.C. Paul Hood ile Mike Rogers Hood'un masasına oturmuşlar. Liz Gordon'un az önce gönderdiği psikolojik karakter portrelerini inceliyorlardı. İkisi arasında konferans salonunda olanlardan doğan soğukluk bir yana bırakılmıştı. Rogers bağımsızlığına düşkün bir adamdı ama 20 yıldır da ordudaydı. Hoşlanmadıkları dahil emirlere nasıl uyulacağını iyi bilirdi. Hood da kendi açısından yardımcısına pek ender karışır, hele askeri konularda hemen hiç karışmazdı. Peggy James olayı kötü olmuştu. İstihbarat örgütü küçüktü, özellikle kin beslemek için çok küçük sayılırdı. Deneyimli bir ajanı vurucu ekiple göreve göndermenin tehlikesi, DI-6 ve kumandan Hubbard'ı saf dışı bırakmanın yanında çok daha az tehlikeli sayılırdı. Hood küçük tartışmalarından sonra Rogers'a karşı pek kaygılı davranmamaya çalıştı. General buna çok kızardı. Hood Rogers'ın fikirlerine daha açık olmaya çalıştı. Özellikle de Liz Gordon'un hazırladığı portrelerle yakından ilgilendi. Op merkezinin genel müdürü astrolojiye ne kadar inanmıyorsa psikanalize de o kadar inanmıyordu. Oysa Mike Rogers psikanalize inandı ve her şey bir yana önemli rakiplerinin kişisel tarihçelerini bilmekte yarar vardı. Yeni Rus başkanının kısa biyografisi dosyalardan alınmış fotoğraflar, gazete küpürleri ve video görüntüleriyle birlikte ekrana gelmişti. Hood Zani'nin Hazar Denizi kıyısındaki Makaçkala'da doğumunu, Moskova'da öğrenim görmesini, politbürodaki görevinden Londra'da Sovyet elçiliğine ataşe olarak atanmasını ve Washington'a büyükelçi yardımcısı tayin edilmesini inceledi. Liz'in hazırladığı portreye sıra gelinceye kadar satırları hızla geçti. Sonra Liz'in hazırladığı özeti okudu. Kendini çağdaş bir büyük Petro olarak görüyor ve batıyla açık ticaret yapılmasından yana, ayrıca ABD'nin kültürel bakımdan etkili olmasını ve insanların bizim satmak istediğimiz malları almaya heveslendirilmelerini istiyor. Rogers bu makul dedi. Eğer Amerikan filmlerini izlemek istiyorlarsa Rus malı video kaset çalar almak zorundalar. Bulls takımının ceketleri ya da Janet Jackson'ın tişörtleri fark etmez. Firmalar Rusya'da fabrika açmaya başlayacaklar.
Ama Liz burada şöyle diyor. Ancak onda büyük Petro gibi estetik anlayışı yok.
Rogers da onayladı.
Hayır, Çar Batı kültürüne gerçekten büyük ilgi gösteriyordu. Zanin ise ekonomiyi geliştirmek ve iktidarda kalmak istiyor. Asıl sorun onun militarizme karşı olmakta ne dereceye kadar samimi davrandığını bilmek gerek. Dün gece başkanla da aynı konuyu tartıştık.
Hood biyografiye tekrar göz atarken onun hiçbir askeri geçmişi yok dedi.
Rogers doğru diye ona katıldı. Tarihteki örneklere bakılırsa bu tür bir lider bildiği yolda yürümek için hemen güçten yararlanmak ister. Mücadele bölgesine girmiş olan kişi her kim olursa olsun orada bulunmanın bedelini ödeyeceğini bilir.
Hood portreyi okumaya devam etti. General Rogers dün gece Beyaz Saray'da askeri harekat uyarısı aldı ama Zani'nin kendini kanıtlamak için bir yerde askeri harekata girişeceğini sanmıyorum. Zanin askerle ve silahla güç kanıtlamaktan yana değil, o fikirleriyle övünüyor. Yeni hükümetini kurduğu bu günlerde onun en büyük kaygısı Batı'yı yabancılaştırmamak.
Hood arkasına yaslanıp gözlerini kapadı ve burnunu kaşıdı.
Rogers, kahve ister misin diye sordu.
Hayır teşekkür ederim, uçakta gelirken neredeyse kahve içinde yüzdüm.
Neden uyumaya çalışmadın?
Hood güldü. Çünkü uçaktaki son boş koltuğu bana verdiler ve yeryüzünde en fazla horlayan insanların arasına düştüm. Adamların ikisi de ayakkabılarını çıkardılar ve hemen uykuya daldılar. Ben uçaklarda o eski filmleri izlenmekten hoşlanmıyorum. Bu yüzden oturup aileme 30 sayfalık bir özür mektubu yazdım.
Roger sordu, Sharon kızdı mı yoksa düş kırıklığına mı uğradı?
İkisi de ve daha da fazlası oldu. Hood doğruldu. Lanet olsun, Ruslara geri dönelim. Sanırım onları anlama şansım daha fazla.
Ekrana bakarlarken Rogers Hood'un sırtını sıvazladı.
Liz'e göre Zanin ani karar veren biri değil dedi Hood.
Her zaman planlarına sadık kalıyor. Akla uygun gelmese de doğru bulduğu şeyleri yapıyor.
Pravda gazetesinin Z-17A ve Z-27C küpürlerine bakın. Hood sözü edilen gazete küpürlerini ekrana getirdi. 1986 yılında Zanin İçişleri Bakanı Abalya'nın yabancı iş adamlarını kaçırmaya çalışan gangsterlere karşı savaş açılmasına ilişkin isteğini desteklemişti. Abalya'nın katledilmesinden sonra da bu mücadeleyi sürdürmüştü. Hood Liz'in yorumunun son bölümünü okudu. Dürüst bir adam, tedbirli olmak yerine tehlikeleri göze almayı yeğliyor.
Rogers, içimde bir ses şu tehlikeleri göze almadan askeri bir serüvene atılma anlamına gelip gelmeyeceğini sorguluyor dedi.
Hood, benim de içimdeki ses aynı soruyu tekrarlıyor dedi. Zanin o gangsterlere karşı asker kullanmaktan kaçınmadı.
Doğru ama ikisinin aynı şey olmadığını söyleyebilirim.
Nasıl yani?
Barışı korumak için asker gücü kullanmakla, istekleri gerçekleştirmek için güç kullanmak birbirinden farklı şeyler. Birincisinde yasal zorluk var. Bu da psikolojik bakımdan Zanin gibi biri için çok önemli bir farktır.
Hood, bütün bunlar senin dün gece Oval Ofis'te verdiğin karara çok iyi uyuyor dedi. Sorun Zanin değil. O halde kim olduğunu araştıralım bakalım.
Hood, Liz'in raporunun bir sonraki bölümünü okumaya başladı. Liz bu bölüme serbest kalan toplar başlığını koymuştu. Hood isimleri incelemeye koyuldu.
General Victor Mavic diye okumaya başladı. Orduda topçu mareşali. 1993'te Ostankino televizyon merkezine düzenlenen saldırıyı planlayan subaylardan biri.
Rogers atıldı. Yeltsin'e karşı çıktı ve yine de ayakta kalabildi. Hükümet içinde ve dışında hala güçlü dostları var.
Hood okumayı sürdürdü. Ama tek başına hareket etmekten hoşlanmaz. Sonra bir de dostumuz General Mihail Kosygin var.
Liz burada onu gerçek bir çılgın olarak nitelemiş.
Afganistan'a intihar birlikleri gönderdiği için Gorbaçov tarafından cezalandırıldı. Askeri mahkemeye gönderilmesine ramak kaldı. Daha sonra kendisi Afganistan'a gitti ve orada benzeri hareketleri yönetti. Fakat bu kez sonuç farklı oldu. İsyancıları temizleyinceye kadar uğraştı.
Bu adamın kesinlikle çok dikkatli izlenmesi gerekiyor dedi Hood.
Ekranda bundan sonra yer alan isim listeye son olarak eklenmişti.
Hood İçişleri Bakanı Nikolay Dogin dedi, sonra okumaya başladı. Bu adam şimdiye kadar nefret etmediği bir kapitalistle karşılaşmadı.
Gorbaçov iktidara geldiği zaman onun gizlice Pekin'i ziyaret ettiği sırada siyah bir fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. O tarihte Dogin Moskova valisiydi ve komünist dünyasının yeni başkana cephe almasını sağlamaya çalışıyordu.
Rogers, siz eski valilerde beni endişelendiren bir özellik var dedi.
Onun bu sözlerine Hood hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Rogers arkasına yaslandı.
Garbi bu olayı öğrendikten sonra Dogin iktidarda kalabilmek için çok büyük destek görmüş olmalı.
Hood kesinlikle dedi. Bu yıllar boyu çalışarak örgütlenmiş bir destek olmalı. Yeni seçilmiş bir başkanın ayağını kaydırmayı başaracak güçte bir destek.
Kapının dışındaki diktafondan ses geldi.
Başkanım, ben Bob Herbert.
Hood masanın yanındaki düğmeye basıp kapının kilidini açtı. Bob Herbert tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi. Masanın üzerine bir disket attı.
Herbert ne zaman öfkelense ya da meraklansa Mississippi aksanı belirginleşirdi. Bu kez aksanı iyice belirgindi.
Diski işaret ederek Ruslar birdenbire her yerde görülmeye başladılar dedi.
Hood verileri inceledi ve Bob Herbert'ın durumu abartmadığını gördü. Orenburg'dan uçaklar ve pilotlar Ukrayna sınırına naklediliyordu. Baltık donanması alarm durumundaydı ve genellikle batıyı inceleyen Hawk uyduları Polonya'daki Rus hedeflerine yönelmişti.
Hood uydu koordinatlarını incelerken Moskova, Kiev ve Varşova'ya özel ilgi gösteriyor dedi.
Hawk'larla ilgili önemli bir gelişme var. Balkonur'daki bağlantı istasyonu yerel saatle akşam 8'de kapatıldı.
Sadece istasyon mu? Uydu çanakları değil mi?
Uydu çanakları değil.
Öyleyse bilgi nereye gönderiliyor diye Hood sordu.
Herbert emin değiliz yanıtını verdi. Zaten iş bu noktada garipleşiyor. Yerel saatle tam akşam 8'de St. Petersburg'da elektriksel bir faaliyet saptadık. Hermitage'daki TV istasyonu o saatte yayına başladığı için bunun bir rastlantı olabileceğini düşündük.
Ama bu konuda bahse girmeyi göze alamazsın.
Herbert almam anlamında başını salladı.
Rogers, eyvallah Ekdol'un bize sözünü ettiği de buydu dedi. Askeri bir harekat var ve de bu iş çok akıllıca yapılıyor. Eğer bu gelişmeleri teker teker ele alırsan olağan gelişmeler sayılır. Tabii Hawk hedefleri dışında. Her zaman Vladivostok'tan malzeme naklediliyor. Ukrayna sınırında yılda iki kez tatbikat yapılıyor ve şimdi de tatbikat zamanı. Baltık donanması da kıyıya yakın yerlerde talim yapıyor. Bu nedenle her şey normal görünüyor.
Hood birisi büyük görüntüyü yakalamadığı sürece olağan dışı bir durumun fark edilmeyeceğini söylemek istiyorsun dedi.
Rogers doğru diye onayladı.
Hood ama benim anlamadığım bir şey var dedi. Olup bitenlerin arkasında zanin yoksa bu kadar büyük bir operasyon ondan nasıl gizlenebiliyor? Bir şeylerin döndüğünü hissetmesi gerekirdi.
Roger sen de pekala biliyorsun ki liderin başarısı istihbaratın gücüyle orantılıdır dedi.
Hood benim bildiğim bir şey daha var diye belirtti. Washington'da iki kişiye bir şey söylersen sır olmaktan çıkar. Kremlin'de de aynı durum söz konusu.
Herbert hayır dedi. Orada sadece bir kişi bir şeyi bilirse sır olmaktan çıkar.
Bir şeyi unutuyorsunuz dedi Rogers. Shovich onun gibi biri haber kaynaklarını kolayca kurutmak için para ve tehditten yararlanabilir. Ayrıca büyük görüntüyü yakalayamasa bile Zanin'in de olanlar hakkında az buçuk bilgisi vardır.
Dogin ya da Kosigan seçimlerden hemen sonra ona gidip orduyu mutlu etmek ve oyalamak için bir iki tatbikat yapılmasının uygun olacağını söylemiştir.
Herbert bundan Dogin yararlanacaktır diye düşüncesini açıkladı. Eğer bu aşamadan sonra bir aksilik olursa emirlerin çoğunun altında Zanin'in de imzası yer alıyor. Yani herkese çamur sıçramış durumda.
Hood başını salladı sonra ekranı boşalttı. O halde işin mimarı belki de Dogin ve St. Petersburg'da da onun kum havuzu.
Herbert evet dedi ve vurucu ekip de onunla oyun oynamaya gitti.
Hood siyah ekrana bakmaya devam etti. Interpol'ün raporu 3'te gelecek. Rapor gelince sizler de Hermitage planlarını inceleyip içeriye nasıl girileceğini kararlaştırmaya çalışacaksınız.
Rogers tamam dedi.
Herbert taktik ve strateji ekibi vurucu ekibimizi Nevada'dan nasıl geçireceğini saptamaya çalışıyor. Paraşütle atlanacak, güçlü bir bot ya da bir mini denizaltıdan yararlanılacak. Don Limbos bu konuyla ilgileniyor. Daha önce de nehirleri geçme yöntemleri konusunda çalışmıştı. İkmal bölümündeki Georgia Mosley de Helsinki'de ne gibi malzemeler kullanılması gerektiğini araştırıyor.
Hood sordu, o halde sen vurucu ekibin turist kimliğine bürünmesi fikrini benimsemedin öyle mi?
Herbert öyle sayılır dedi. Ruslar hala fotoğraf makineli turist gruplarını gözlem altında tutup otellerdeki, otobüslerdeki, müzedeki ve diğer bölgelerdeki kuşkulu kişilerin peşlerine düşüyorlar. Adamlarımız hiç geri dönmeseler bile fotoğraflarının dosyalarda yer almasını istemeyiz.
Roger saatine baktı. Paul, ben TAS toplantısına katılacağım. Squires'a bizim saatimizde akşam 4 sularında yere indiklerinde ona bir harekat planı hazırlamış olacağımızı söyledim.
Hood başını salladı. Her şey için teşekkürler Mike.
Rogers ayağa kalkarken masanın üzerindeki duran eski bir kağıt kesiciye baktı.
Tabii onlar hiç değişmiyorlar.
Hood kimler diye sordu.
Zorbalar. Winston Churchill'e Rusya çok bilinmezli bir bilmece gibi görünmüş olabilir. Ama ben burada tarih kadar eski bir öyküyle karşı karşıyayım. Güce susamış hırslı adamlar topluluğu seçmenler için neyin daha iyi olacağını onlardan daha iyi bildiklerini iddia ediyorlar.
Wood, bizim burada olmamızın nedeni de bu dedi. Onlara bunu savaşmadan yapamayacaklarını anlatacağız.
Rogers, müdür bey dedi gülümseyerek, stilinizi beğendim. Ben ve General Gordon.
Herbert'la birlikte odadan çıkıp Hood'u yalnız bıraktı. Hood sanki hayatı buna bağlıymış gibi şu generalle kader birliği yapmış olduğunu düşünüyordu. Bunun nasıl ya da neden olduğunu anlayamamıştı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 130.